Soru: Zahiri ilim erbabının illa tarikata girmesi gerekir mi? Cevap: Böyle kesin bir kural yoktur. Ancak tasavvufla zahiri ilim birbirini bütünleyen şeylerdir. İlim erbabının manevi kemali tamamlamak üzere ahlaki ve manevi açıdan kendisinden üstün gördüğü birine intisap etmesinde yarar vardır. Çünkü sadece ilim, ruhi itminan için yeterli değildir. Ayrıca bir mürşide intisap eden ilim adamı, kendisinden üstün birinin varlığını kabul etmek suretiyle nefsinin önemli bir direncini kırmış sayılır. İnsanın daima yanında küçüleceği bir büyükle beraber bulunması, nefsani duygularını frenlemede ve o modele uygun olarak şahsiyetini inşada önemli bir imkandır. İnsanın bir şeyi sadece öğrenmesi yetmez, bir de öğrendiğinin nasıl yapılacağını öğrenmesi gerekir. Bunun yolu, bu işi gerçekleştirmiş birinin eğitiminden geçmektir. Kur'an ve diğer kitaplarla birlikte bir de onların uygulayıcısı bir peygamberin gönderilmesi, insan tabiatında bulunan görerek ve uygulayarak öğrenme meylinden kaynaklanmaktadır. İnsanoğlu soyut, mücerret konu ve kavramlarla hükümleri, somut, müşahhas şeyler kadar rahat kavrayamaz. Bu yüzden örneğe ihtiyacı olur. Bütün bunlara rağmen bir tarikata girmek istemeyen ilim adamının illa girmesini gerektirecek bir hüküm olmadığını tekrarlayalım. Çünkü bu iş gönül ve sevgi meselesidir. Soru: Kur'an-ı Kerim'de hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu buyurularak bilenlerin üstünlüğüne vurgu yapılmaktadır. Hal böyle olunca bilen insanların tasavvuf ve tarikata yönelmesi gerekir mi? Cevap: Genellikle ilmin fazileti babında bu ifadelerle alıntılanan ayet-i kerimenin tamamına bakıldığında işin gerçeği daha kolay anlaşılacaktır. Ayetin tamamı şöyledir: Yoksa geceleyin secde ederek ve kıyamda durarak ibadet eden, ahiretten çekinen ve Rabbinin rahmetini dileyen kimse inkârcı gibi midir? Resulüm, de ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunları hakkıyla düşünür. Ayetin bütününden anlaşıldığı gibi, övülen ve sena edilen mutlak bilgi değil, ondan önce ve onunla birlikte kıyam ve secde ile icra edilen gece ibadeti, ahiret kaygısı ve rahmet ümididir. Bunların hiçbirisini yapmadan, ibadetle ilgili bir gayrete soyunmadan, insanın alim olmuş olması önemli değildir. Kur'an'ın önemsediği bilgi sahibi, ahiretini önemseyen ve Allah'tan korkarak Rabbinin rahmetine düşkün ve bunlara ulaşmak için gece ibadetiyle hayatını zenginleştirendir. Mutlak bilgi de, ibadet de tek başına yeterli değildir. Asıl olan iman, amel ve ilmin birleştiği bir irfan çizgisidir. Soru: Ümmi'nin fıkıh öğrenmeden tasavvufa girmesi caiz midir? Cevap: Avamdan okuma yazma bilmeyen insanların tarikata girmelerinde hiçbir mahsur yoktur. Ancak böyle bir manevi ihtiyaç hisseden kişi önce ilmi halini öğrenmeli, ondan sonra tasavvuf ve tarikatın emirlerini yerine getirmelidir. Zaten müteşerri, yani dini esaslara sıkı sıkıya bağlı tarikatlarda müridin intisabından sonra fıkhi bilgilerini artırmak için bir tavsiyede bulunulur. Eskiden tekkelerde bu anlamda dersler bile okutulurdu. Bugün tekke ortamı olmadığına göre mürşitler ve görevlendireceği kişiler ihvana zarurat-ı diniyeyi öğretmelidirler. Din temel bilgiler olmadan sağlıklı biçimde yaşanamaz. Soru: Herhangi bir tarikata intisap eden kimse manevi gelişimini tamamlamak için ilmi araştırma yoluna girer mi? Yoksa pasif mistik bir tavırla dünyadan el etek mi çeker? Cevap: Bilindiği gibi tarikata intisap işi manevi bir gelişim sürecidir. Dolayısıyla bu süreçte kişiye manevi gelişimine uygun hizmet ve görevler önerilir. Yerine göre ciğer sattırılır, helâ temizliği yaptırılır. Ama hedef bellidir: Allah'a kulluk ve yarattıklarına şefkat ve merhamet. Çünkü amacı bu olan eğitim sürecinde en büyük mesele benliği yenmektir. benliği aşmanın yolu da yaratıklara hizmetten geçer. Hizmet sayesinde insan tevazu öğrenir, başkalarının farkına varır ve böylece benlik iddiasından uzaklaşmaya başlar. İlimle meşguliyetse insan nefsini zaman zaman tetikleyen ve benliğe çağıran bir özelliğe sahiptir. Bunun farkında olan insanlar, ilim, amel ve ihlas dengesinin çok iyi korunmasına işaret ederler. Bununla birlikte tasavvufi eğitimde büsbütün ilimsiz yol kat etme mevzu bahis değildir. Aksine ilim irfana dönüşmesi ve gönül dünyasının aydınlanması amaçlanır. Yanan bir mumun diğerlerini yandırması diye özetlenebilecek olan tasavvufi eğitim, birlikteliğin insana sağladığı şahsiyet transferi şeklinde tezahür eder. Soru: tarikatların farklı isimle anılmaları neden kaynaklanmaktadır? Cevap: tarikatlar genellikle kurucularının adlarıyla anılmaktadır. Bazı tarikatlarsa öne çıkardığı temel prensipler sebebiyle o adı almıştır. Mesela Halvetiye tarikatı eğitim sisteminde 40 günlük halvet konusuna, Celvetiye tarikatı halvetin zıttı, halkın arasında bulunmak anlamına gelen celvet konusuna önem verdiği için bu adla anılmıştır. Bir tarikat ya da meşrep olduğu tartışmalı olan Melamiye ise, melameti öne çıkaran bir meşrep ve tarikattır. Melamet, nefsi levm etmek ve kınamak demektir. İnsanın övülecek ve takdire layık görülecek meziyetlerini gizleyip, halkın kınamasına fırsat vermek için hata ve kusurlarını gizleme lüzumu görmemesi, iyilik ve güzelliklerini gizlemesi, satışa sunmaması, buna mukabil eksik ve kusurlarının ortaya çıkmasından rahatsızlık duymamasıdır. Melamet sahibi kişi bu sayede nefsin marazlarından kurtulmayı ve onun gizli bir takım tutkularına prim vermemeyi amaçlar. Çünkü nefis, insanların takdir ve alkışlarına çabucak kanar. Tasavvufta Allah'a giden yollar, mahlukatın nefesleri sayısıncadır anlayışı sebebiyle tarikat sayısında bir sınırlama yoktur. Hatta tarikat insanların sayısınca değil, nefesleri sayısıncadır denmiştir. Çünkü insan her an içinde bulunduğu tecelliye göre ayrı bir biçimde Allah'a yaklaşabilir. Soru: kaç tane hak tarikat vardır? Bugün bu tarikatların devamı var mıdır? Cevap: tarikatların hangilerinin hak, hangilerinin batıl olduklarını isimlendirerek tespit mümkün değildir. Ancak bunun için kural koymak en sağlam yoldur. İtikadi bakımdan kitap ve sünnete bağlı, ehli sünnet vel cemaat anlayışını benimseyen, ibadet ve muamelatta İslam'ın temel esaslarını uygulayan ve manevi bir silsileye sahip mürşitler tarafından temsil edilen tarikatlar, hak tarikatlardır. Tarihte bu ana çizgiden koptuğu kabul edilen başlıca tarikatlar arasında kalenderilik ve haydarilik sayılabilir. Kadirilik, rifailik, şazililik, nakşibendilik, kübrevilik, halvetilik, sühreverdilik, yesevilik, mevlevilik, bedevilik, desukilik, bayramilik, celvetilik ve benzeri diğer tarikatlar tarih boyunca etkinliği olan önemli tarikatlardır. Bunlardan kadirilik, rifailik, şazililik, nakşibendilik, halvetilik, desukilik ve bedevilik, Mısır, Kuzey Afrika, Kafkaslar ve Balkanlarla ülkemizde kısmen devam etmektedir. Bektaşilik ise Arnavutluk, Makedonya, Kosova ve Türkiye'de yaşayan tarikatlar arasında sayılabilir. Ülkemizdeki Bektaşilik, Alevilikle birleşerek bir mezhep ve meşrep haline gelmiştir. Tarikatların devlet kontrolünde sistematik bir biçimde bugün devam ettiği ülkelerin başında Mısır gelir. Soru: kişilerin dini bakımdan istenilen yere gelmeden tarikata girmesine nasıl bakıyorsunuz? Sizce her insan istediği zaman tarikata girebilir mi? Cevap: kişilerin dini noktadan istenilen yere gelmesi tabiriyle kastettiğiniz bilgi seviyesi ise elbette zaruri bilgiler öğrenilmelidir. Ancak bundan İslam'ı yaşamak kastediliyorsa, daha önce bu konudaki düşüncelerimi belirtmiştim. Kişi ruhen ve manen kendisini hazır hissettiği zaman tarikata girebilir. Buna mani bir hüküm yoktur. Önemli olan kalben hazır olmaktır. Tasavvuf ve tarikatı hiyerarşik bir yükseliş sonucu varılan bir nokta gibi görmemek gerekir. Çünkü tasavvufun içinde hiyerarşik bir yapılanma varsa bile giriş için böyle bir şart söz konusu değildir. Soru: çeşitli tarikatların durumlarını geçmişteki uygulamalarıyla kıyaslar mısınız? Cevap: tarikatların şu anki durumlarını geçmişteki uygulamalarıyla karşılaştırdığımız zaman elbette farklılıklar olduğu görülecektir. Bir kere belli ülkelerde tarikat ve tekkelerin devlet eliyle kapanması, bazılarında da yayın yoluyla etki alanının daraltılması sistemde bir takım boşlukların meydana gelmesi sonucunu doğurmuştur. Halk arasında bir söz vardır: marifet iltifata tabidir. Müşterisiz meta zayidir. Tarikatların devlet eliyle kapatılması ve etkisinin azaltılması bu müesseselerin gelişmesini engellemiştir. Nasıl bir memlekette 40 yıl tıp fakülteleri kapanınca ortada doktor kalmazsa, bugün aynı şey tekkelerin başına gelmiştir. Ancak doktorluk bir ihtiyaç olduğundan, nasıl halk bu ihtiyacı ehliyetine bakmadan muhtelif yollardan karşılamaya çalışırsa, tarikatlarda da kısmen aynı şey gerçekleşmiştir. Soru: tarikatların şu anki mensupları kendi tarikatlarının özünü yeterince kavrayabiliyorlar mı? Cevap: bugün tasavvufi sistem kendi bütünlüğü içinde işlemediğinden, insanlar bu fıtri meyli tatmin için kimi zaman ehliyetine bakmadan bu adla ortaya çıkanların etrafında toplanmaktadırlar. Bu yüzden tarikat adına nezaheti içinde faaliyet gösterenler bulunduğu gibi, bu işe ehil olmayan, hatta istismarcı konumunda bulunanlar da vardır. Ülkemizde pek çok tarikatın silsilesi fiilen sona ermiştir. Devam edenleri de bir takım eksikler taşımaktadır. Ama eksik ve kusur var diye müesseseleri ret yerine süreci içinde ıslah yollarını aramak en güzel çözümdür. Tasavvuf nazariyatının üniversitelerimizde okunup bir takım ilmi araştırmaların yapılması ve bu konuda bir takım yayınların mevcudiyeti bu kurumların istikbali açısından iyi işaretler vermektedir. Tarikatların özünü anlayan ve tasavvuf yolunun verilerinden yararlanmaya çalışanlar da vardır. Ama bu işin bilincinden mahrum, hatta bunu bir gösteri statüsünde görenler de az değil. Soru: İslamiyet'in tarikatlar vasıtasıyla yayıldığı tarihi bir gerçektir. Günümüzde Avrupa ve benzeri ülkelerde bu nasıl gerçekleştirilebilir? Cevap: tarikat ve tekkelerin İslam'ın yaşanması ve korunmasında olduğu kadar, yayılmasında da son derece etkili olduğu bugün kabul edilen bir gerçektir. Özellikle gayrimüslim diyarlarda, İslam mücahitlerinin ulaşamadığı yerlerde tekke ve dergahlar açan tarik mensupları, İslam'ın yayılması konusunda çok etkili olmuşlardır. Bugün insanlığın yeniden dinle tanışma arzusuna düştüğü yüzyılımızda, insanları İslam'la tanıştırmak için tarikat mensubu dervişlerin faaliyetlerine her zamankinden daha çok ihtiyaç vardır. Bunun en güzel yolu, meslek ve iş adamı statüsündeki gönül ehli kişilerin gidecekleri yörelerin dillerini öğrenerek feragatle çalışmaları ve bölge insanlarına ulaşmalarıdır. Bugün Batı insanının en önemli sıkıntısı ferdiyetçiliğin ortaya çıkardığı yalnızlıktır. Herkes ben ve birey merkezli düşünüp yaşadığı için buralarda İslam'ın İsar ve paylaşım anlayışı son derece etkili olmaktadır. Batı ve Orta Asya ülkelerinde din açlığı gözle görülür noktadadır. İslam'ın hoşgörü ve kardeşlik ilkesi son derece ilgi uyandırmaktadır. Bunun için Müslümanların maddi ve manevi bir fedakarlığa soyunması ve bu anlamda tebliğ grupları oluşturması gerekmektedir. Oralarda tebliğ ve davet faaliyeti yaparken bunun bir mesleki faaliyetle iç içe yürütülmesi daha etkili ve yararlı olur. İnsani yardım türü maddi katkılar etkiyi daha da artırır. Bugün bunun ters örneklerini Endonezya'da da görmekteyiz. 200 milyon civarındaki nüfusunun %90'ı Müslüman olan bu ülkenin insanları açlık sebebiyle Hristiyanlaşma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Azerbaycan, Kırgızistan ve Kırım'da misyonerlerle Krişnalar kol gezmektedir. Bizim elimizde tasavvuf gibi denenmiş ve sonuç alınmış bir müessese varken bundan yararlanmamak gerçekten acı verici. Bir de Suudi Arabistan gibi bazı ülkelerden gelen Selefi Vahhabi grupların tasavvuf ve tarikat aleyhine yaptıkları menfi propagandalar işin cabası. Soru: tasavvuftaki diğer din ve inanç mensuplarına hoşgörülü yaklaşımın ölçüleri nelerdir? Bu çerçevede tasavvufun birlikte yaşama geleneğine ne tür katkılardan söz edilebilir? Cevap: yeryüzü tarihinde başka din ve kültür mensuplarıyla bir arada yaşayıp ortak medeniyet oluşturmanın en güzel örneğini Müslümanlar vermiştir. Nitekim İslam, Medine'de başlayan Asr-ı Saadet döneminden itibaren Emevi ve Abbasi hilafetinden günümüze kadar farklı din mensuplarının birlikte yaşadığı Şam, Kudüs, Bağdat ve İstanbul gibi şehirlerle Endülüs, Kuzey Afrika, Anadolu ve Balkanlar gibi bölgelerde başka din ve kültürlerin tarihinde eşine rastlanmayacak bir hoşgörü ortamı oluşturmuştur. İslam aleminde özellikle Sufiler, diğer din ve kültürlerle birlikte yaşamanın en güzel örneklerini vermişlerdir. Bu Sufilerin başında İbn-i Arabi gelmektedir. O tasavvufun diğer din mensuplarına bakışını daha çok şiirlerinde dile getirir. Zaman zaman Musa'nın şeriatına inanırım da Musevilik yolunu kabul ederim. Gah kendimi İsa'nın şeriatına inanmış ve kilisede ibadet eder bulurum. Gah Muhammed'e inanmış bulurum da bu nebiye sapasağlam sarılırım. Bazen de kendimi öyle bir şeriat içinde görürüm ki asaba benzerim. İbn Arabi, Musevi ve İsevi dinlerini Muhammedilik gibi ilk kaynağı itibariyle bir görmüş ve ilahi menşeli dinler olarak birlikte anmıştır. İbn Arabi aslında Seyyid Hüseyin Nasr'ın da dediği gibi ilahi menşeli bu dinleri meşrep itibariyle değerlendirirken şuna işaret etmiş olmaktadır. Bu üç dinden Musevilik şeriat ağırlıklı, İsevilik batıni yönü ağır basan tarikat özelliklidir. Muhammedilik ise hem şeriata hem de tarikata eşit düzeyde ağırlık verir. Sufilerin bu tür yaklaşımları farklı din mensuplarına müsamahayla bakılması anlayışını teyit etmiş, İslam toplumlarında farklı kültürlere mensup insanlar sıkıntısız beraber yaşayıp kimliklerini muhafaza edebilmişlerdir. Nitekim Balkanlarda Ortodoks mezhebine bağlı Yunan, Bulgar ve Sırp gibi kavimlerin hayatiyetlerini sağlayan bir ortamdır. Soru: günümüzde Mevlana'nın Batı'da ve Amerika'da ilgi odağı olduğu malum. Batılılar Rumi unvanıyla andıkları Mevlana'yı İslam'dan ayrı bir sufi şair olarak görmektedirler. Doğrusu nedir? O Kur'an'dan uzak bir sufi midir? Onun sıkça tekrarlanan "Ne olursan gel" rubaisi bu çerçevede ne anlam ifade etmektedir? Cevap: Batı'da ve Amerika'da zaman zaman Mevlana'nın İslami yönü görmezden gelinerek sufi şair ve mistik bir şahsiyet olarak algılandığı doğrudur. Ancak onu tanımak ve anlamak için eserlerine bakmak gerekir. Hazreti Mevlana meşhur rubaisinde kendisinin inanç haritasını şöyle çizmektedir: "Bendesiyim Kur'an'ın tende oldukça bu can, Ahmed-i Muhtar'ın ayağının tozuyum her an. Benden bundan başka bir söz naklederse her kim, ben o sözden de, onu nakledenden de incinirim." Mevlana Mesnevisi'nin Arapça dibacesinde eserini Keşşafül Kur'an, yani Kur'an'ın perdesini açan bir kitap olarak takdim etmektedir. Ayrıca Mesnevisi'nde gerek doğrudan gerekse dolaylı olarak yaptığı atıflarla eserinin Kur'an tefsiri olduğunu anlatmaya çalışmaktadır. Mevlana, Mesnevi Kur'an'ın ve hadis-i şeriflerin özüdür, lübbüdür der ve o yüzden Kur'an'ın kendisini takdim için söylediği, onun nurunun misali, içinde kandil bulunan mişkat gibidir ayetini dermeyan eder. Yine Mevlana Mesnevi için, bizim mesnevimiz vahdet dükkanıdır. Orada Allah'tan başka ne görürsen o puttur diyerek onun tevhide çağıran bir eser olduğunu söyler. Mevlana'ya izafe edilen ancak onun eserlerinde bulunamayan söz konusu rubai ise ondan iki asır önce yaşamış Ebu Said Ebu'l-Hayr rubaiyatı arasında yer almaktadır. Rubai Mevlana'nın düşüncelerine ters değildir. Çünkü bütün insanlığı gel diyerek çağıran bu manzume, insanları geldikleri gibi kalmaya değil, olmaya, değişmeye ve dönüşmeye davet etmektedir. Gel, her ne olursan ol, yine gel. Kafir, mecusi, putperest olsan da gel. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. Yüz kere tevbeni bozsan da yine gel. Soru: ehli tasavvufun bugün hangi gayrimüslim ülkelerde faaliyetleri vardır ve bunlar hangi Müslüman ülkelerden gitmektedir? Cevap: ehli tasavvufun İslam'ı tanıtma konusunda en canlı biçimde faaliyet gösterdikleri ülkelerin başında Fransa, İspanya, İngiltere ve Amerika gelmektedir. Bu ülkelere genellikle Kuzey Afrika'dan, Cezayir ve Mısır'dan tasavvuf ehli kimseler ulaşmaktadır. Amerika ve Kanada'da faaliyet gösteren tarikat zümreleri arasında Mısır, Pakistan ve Kuzey Afrika menşelilerin dışında az da olsa Türkiye'den gidenler de vardır. Bugün dil bilen ve dini iyi anlatabilecek derviş gönüllü insanların doğuda ve batıda yapabileceği çok hizmetler var. Müslümanların bu konuda altyapı oluşturup faaliyete geçmeleri gerekir. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecine girmiş olması iyi değerlendirilirse İslam'ın tanıtılmasına ve yayılmasına yarayacak bir ortama dönüştürülebilir. Tasavvufun irşat fonksiyonundan burada da yararlanmak mümkündür.